Yaz ayının sonlarına doğru Güney Carolina'nın Columbia kasabasında nehir kenarında garip bir olay meydana geliyordu. 100 bin nüfuslu, nispeten büyük bir şehir olan Columbia, Kangre Nehri tarafından ikiye bölünmüştür. Kangre, Columbia'nın kurulduğu kavşakta buluşan iki farklı nehrin, Saluda ve Broad nehirleri bunlar, birleşmesi sonucu oluşmuştur. Adamın biri Kangre Nehri'ne ana yollardan uzakta, gözlerden uzak, küçük bir araziye doğru gidiyordu. Oraya gitmeden önce bilmenizi istediğim çakıllı bir otopark aracını park etti. Kısa bir mesafe ötede nehir boyunca uzanan küçük bir ormanlık alanla örtülü Kangre'ye açılan bir tekne rampası vardı. Jack 65 yaşındaydı. Vietnam'da bulunmuş bir askerdi. Her haliyle sıradan bir adamdı. Tek evliliğinden tek bir çocuğu ve şimdi ise iki genç torunu vardı. Daha sonra da evlenmemişti. Ve yaptığı bazı gönüllü işler dışında kendi içine kapanık, sessiz, sakin bir adamdı. Bir cumartesi günü, tarih 17 Ağustos 1996, nehir kenarında geçirmeyi hayal edeceğiniz türden bir hafta sonu olmasını bekliyordu. Güneş, yaklaşık olarak akşam 8'e kadar batmaz ve 8.30'la 9 arasında da tam olarak kararmış olmazdı. Jack Robinson, bu park yerine vardığında yaklaşık olarak akşam saat 6 civarıydı. Yani hava halen daha aydınlıktı. Güneş halen daha yukarıda etkisini gösteriyor olmasına rağmen, hatta Jack'in park yerine geldiğini gören bir avuç tanığa rağmen, polis bu adamın tekne iskelesinde ne yaptığını henüz çözemedi. Çünkü Jack yelkenli kullanmıyordu. Bir teknesi de yoktu. Kayıtlardan hiçbiri bu park yerinde biriyle buluştuğunu göstermiyordu. Ama tanıklar bunu hatırlıyor. Jack bir adamla buluşuyor, birkaç dakika konuşuyor. Sonundaysa bu konuşma ölümcül bir hal alıyordu. Jack Robinson 24 Temmuz 1931'de Güney Carolina, Columbia'da dünyaya gözlerini açtı. O dönemde Carolina önemli bir iş merkezi haline gelen ekonomik bir dalgalanmanın ortasındaydı. Jack'in ebeveynleri Joy Littleton ve Ethel Mae Bradley Robinson hakkında çok az şey bilinmektedir. Jack soyadını annesinden almıştır. Bu da babasının çocukluğunda büyük bir rol oynamadığını gösteriyor bizlere. Ancak Jack büyürken yalnız olmadığını biliyoruz. Odile adında en az bir erkek kardeşi, Connie, Mae ve Myrtle adında da 3 kız kardeşi vardı. Şu anda 90 küsur yaşlarında olan bir kız kardeşi dışında tüm kardeşleri vefat etmiştir. Jack ve ailesi 1900'lerin başında Olympia Tekstil Fabrikası'nın çevresinde kurulan Columbia'nın Olympia Mahallesi'nde yaşamaktaydı. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden dönemde Olympia Lisesi'ne gitti ve o dönemde büyümek ona bir kariyer yolu izlemesi için ilham vermiş gibi görünüyor. Birleşik Devletler'de havacı olmuştu çünkü. Liseden mezun olduktan kısa bir süre sonra Jack, ABD Hava Kuvvetleri'ne yazılmıştı. Temel eğitime gönderildi ve ilk görevi onu Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzak köşesine götürdü. Alaska. Jack, hava kuvvetlerinde 25 yıl geçirecek ve teknik çavuş rütbesine yükselecekti. Bir havacı olarak bu kolay bir başarı değildi. 25 yıllık askerlik hizmeti boyunca Jack, ailesiyle hiç konuşmadığı bir deneyim olan Vietnam'da bulunmuştu. Orduda geçirdiği süre boyunca da bir tane çocuğu olmuştu. Tammy adında bir kız. Tammy, onun zaten tek çocuğu olacaktı. Fakat ikili, Jack'in hayatını geri kalanı boyunca yakın olacaklardı. Ordudan emekli olduktan sonra Jack, doğduğu bölgeye geri döndü. Columbia, Güney Carolina. Tammy'nin büyüdüğü yerde burası. Kangre Nehri'nin ikiye böldüğü, tarihle dolu bir kasaba. Bu hikayede hayati rol oynayacak bir nehir. Jack Robinson, ordudan emekli olduktan sonra kamu hizmetlerinde bulunmaya başladı. İlk işi, Moncrief Ordu Sağlık Kliniği'ndeydi. Burada tam olarak ne iş yaptığını bilemiyorum. Ancak çeşitli haberlerde kendisinden laboratuvar çalışanı olarak bahsediliyor. Bu birçok sayıda pozisyona işaret edebilir. Birlikte çalıştığı birçok doktor, hemşire ve teknisyenle yakın ilişkileri vardı. Yani kişisel olarak da görüşüyorlardı. Jack çalışkan biriydi. 20 yıl boyunca bu hastanede çalıştı ve oradan da emekli oldu. Bu noktada 60'lı yaşlarının başında ya da ortasında olan Jack'in kolay, güzel bir hayat yaşadığını düşünebilirsiniz. Birçok kişinin hayali de bu zaten. İki tane emekli maaşı, kardeşleri, kızı ve iki torunundan oluşan küçük bir ailesi ve dünya kadar da zamanı vardı. Böyle bir hayatı kim istemez ki? Ancak raporlara göre Jack bu zamanı keyfini çıkarmak için kullanmıyordu. Az önce de söylemiştim ya, Jack çalışkan bir adamdı, çalışmayı severdi. Hayatı boyunca siyasetin içinde yer almıştı. Bu zamanın bir kısmını gönüllü olmak ve Demokrat Parti ile daha yakın çalışarak harcadı. Sürekli olarak evsizler barınaklarında ve aş evlerinde gönüllü olarak çalışmasıyla da tanınıyordu. Pek çok kişi de nihai katiliyle burada tanışacağına işaret ediyor. Ancak Jack sürekli meşgul oluyor ve boş zamanlarında dünyada iyi bir şeyler yapmaya çalışıyordu. 1996 yılına girerken henüz emekli olmadan Jack yapması gereken hemen hemen her şeyi yapmıştı zaten. Vietnam'daki görevi de dahil olmak üzere 45 yılı aşkın bir süreyi devlet memuru olarak çalışarak geçirmişti. Ve şimdi de hayatının bir sonraki bölümünü dört gözle bekliyordu. Kolombiya, Sandwood'un kuzeydoğu ucundaki Wellesley Place apartmanlarında yaşıyordu. Tamam, paranın satın alabileceği en iyi yer değildi. Ancak Jack için yeterince rahat bir yerdi. Çok sayıda arkadaşı vardı. Söylediğimiz gibi kardeşi, torunu, kızı, güzel bir hayatı vardı. Ancak anlatılanlara göre 3360 Ranch Road'daki dairesinde kendi halinde son derece sessiz, sakin yaşayan bir adamdı. Kızı Tammy ve onun iki oğlu Doug ve Matthew ile iyi bir ilişkisi vardı. Tammy artık büyümüştü ve yetişkin bir kadındı. Zaten 1980'lerin ortalarında kendi çocuklarını dünyaya getirmişti. Jack'in her iki torunu da ölümünden önceki haftalarda onu çok fazla görememiş olsalar da onunla ilgili çok güzel anılara sahipler. 24 Temmuz 1996 tarihine geldiğimizde Jack 65. yaş gününü kutladı. O sırada ne kendisi ne de ailesi bunun son doğum günü olacağının farkındaydı. 17 Ağustos 1996 tarihine geldiğimizde ise Wellesley Place'teki dairesinden çıkıp yaklaşık 15-16 kilometrelik bir yolculuk yapmıştı. Kolombiya'nın ortasına kadar arabayla gitmişti. Biriyle buluşacağına ya da kiminle konuşacağını bildiğine dair hiçbir belirti yok. Hikayenin başında da söylediğim gibi aracını Rosewood iskelesinin yakınına park etti. Bölgeyi internetten araştırırsanız şimdi bile, yani 20 yıldan fazla bir süre sonra bile buranın biraz yol dışında olduğunu fark edeceksiniz. Şehir merkezine bağlı, ancak iskeleye ulaşmak için bazı arka yolları kullanmanız gerekiyor. Bu iskelenin kendisi McLean County nehrine inen bir rampadan ibaret ve biraz kaldırım, biraz da çakıldan daha fazlası olan alan, etrafı ağaçlarla çevrili bir ormanlık alandır. Jack'in bu noktaya gitmesinin bir nedeni olması muhakkak. Yani yolunun üstü olan bir yer değil. Ancak takip eden olaylar neticesinde bu neden hiçbir zaman açıklığa kavuşamamıştır. Akşam saat 6 civarıydı. Belki de biraz daha önce. Yaz ayları boyunca Carolina'da güneş en az saat 8'e kadar batmadığı için hava halen aydınlıktı. Jack'in geldiğini ve başka bir adamla buluştuğunu gören 3 tane tanık var. Diğer adam daha genç, koyu tenli ve güneş gözlüklüydü. Görünüşe göre iki adam da birbirini tanıyor gibiydi. Ya da en azından izleyen herkese öyle görünmüştü. Bu üç tanık aynı otoparka park etmiş ve yakındaki bir konserin başlamasını bekliyorlardı. Orada oturup beklerken Jack ve diğer adamın otoparkta buluştuklarını ve ormandaki açıklığa doğru yürüdüklerini gördüler. İki adam da gözden kayboldu. Ancak çok geçmeden aralarında bir tartışma başladı. Üç tanık da tartışmanın yalnızca bazı bölümlerini duyabildi. Para konusunda iddialarda bulunuyor, diğer adam için para bulabileceğini söylüyordu. Tanıklardan biri Jack'in yüksek sesle ne istiyorsun diye bağırdığını duymuştu. Tabii ki tartışma fiziksel bir hal almadan önce. Jack'le tartışan adam yaya olarak kaçtı ve Jack karnını tutarak ormanlık alandan dışarıya doğru çıktı. Birden fazla yarası vardı ve kanıyordu. Yardım için de yalvarıyordu. Görgü tanıkları hemen bir ambulans çağırdı ve Jack yakındaki Palmetto Health Richland Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak oraya vardıklarında yaraları çok daha ağırlaşmıştı. 3 saat içinde Jack vefat etti. Otopsi raporuna göre Jack'in karnında en az 3 yara vardı. Ayrıca yüzünün yan tarafında da bir kesik vardı. Bazı kayıtlar bunun kulağına yapılmış bir darbe olabileceğini belirtiyor. Ancak bu kesin değil. Jack'in ellerinde de savunma amaçlı kesikler vardı. Bu da kolaylıkla teslim olmadığını gösteriyor. Tüm belirtilere göre kendisinden çok daha genç olan saldırganıyla mücadele etmeye çalışmıştı. Ölüm nedeni kesindi. Vücudun aldığı bıçak yaraları nedeniyle karaciğerinin delinmesiydi. Ayrıca hastaneye giderken aşırı miktarda kan da kaybetmişti. Jack'e yardımcı olmak için orada bulunan 3 tanık da polise ifade verdi. Hepsi gördüklerini anlattı. Jack ve gizemli şüpheli Rosewood iskelesine gelmiş ve ormana doğru yürümüşlerdi. İkisinin iskelede mi buluştuğu yoksa tesadüfen mi birlikte yürüdükleri belli değil. Tüm belirtilere göre ikisi arasındaki konuşma ancak tanıdıklar arasında olabilecek türdendi. Tanıklar ve tanıkların ifadelerine göre şimdi de polis, Jack ile bu gizemli kişinin birbirlerini tanıdıklarına inanıyor. Görgü tanıkları polise bu adamın eşkalini verdi ve polis de bu şüphelinin robot resmini çıkardı. Bu adam zeytin tenliydi. Muhtemelen Hispanikti. En az 25, en çok da 35 yaşlarındaydı. Çok iri değildi. Yaklaşık 1.85 boyundaydı. Siyah saçları, hafif de bir bıyığı vardı. Ayrıca güneş gözlüğü de takıyordu. Güneş gözlüğünden dolayı tanıklar yüzünü net göremedi. Polis bu eşkal üzerine hemen çalışmaya başlarken ailesi de artık yas tutmaya hazırlanıyordu. Jack Robinson ölümünün üzerinden bir hafta geçmeden 22 Ağustos Perşembe günü Güney Baptist Kilisesi'nde anıldı. Papaz Charlie Arnold'ın yönettiği törende Jack'in torunları Doug ve Matthew dedelerinin tabutunu taşıdı. Daha sonra da bugün halen daha yattığı Greenlawn Memorial Park'a defnedildi. Toprağa verilmeden önce de bir askeri tören düzenlendi. Kızı Tammy şu an Florida'da yaşamasına rağmen düzenli olarak mezarına gidip babasına saygılarını sunuyor. Polis Jack Robinson'ın ölümünün nedenini araştırırken akıllarındaki en büyük soru şuydu. Jack'in o cumartesi günü iskelede ne işi vardı? Çünkü Jack'in ne bir teknesi vardı ne de yelken açıyordu. O halde kendinize soruyorsunuz. Jack neden bir cumartesi akşamı saat 6'da bir tekne iskelesine gitsin ki? Uyuşturucu mu yoksa alkol mü? Tüm kayıtlara göre Jack ikisine de düşkün değildi. İçki ya da uyuşturucu kullanma geçmişi yoktu yani. Bu da hiçbir yere varmayan bir soruydu. Polis, Jack'in telefon kayıtlarını ve banka hesap özetlerini inceleyerek doğru yöne gidecek bir şey bulmayı umuyordu. Ancak her ikisine göre de Jack sıradan bir kişiydi. Kayıtlarında göze çarpan hiçbir şey yoktu. Daha önce de söylediğim gibi, Jack gönüllü işler yapmak dışında genel olarak içine kapanık biriydi. Polis telefon kayıtlarını incelediğinde o akşam dışarı çıkmak için plan yapmadığını kesin olarak söyleyebildi. Yani en azından telefonla. Jack'in kızı Tammy cinayetten kısa bir süre sonra polisle konuştuğunda kendisine son derece şaşırtıcı bir şey söylendi. Polisin ortaya attığı teorilerden biri Jack'i öldüren adamın Jack'in eşcinsel sevgilisi olduğuydu. Bakıldığında bana çok da uçuk bir teoriymiş gibi gelmiyor bu. Çünkü Jack 1930'larda doğmuş, 25 yıldan fazla bir sürede orduda görev yapmış biriydi. Tamam, eşcinsel olmakla ilgili bazı modası geçmiş düşüncelere sahip olabilir. Eğer bu tür bir faaliyette bulunmuş olsaydı bunu gizli tutması mümkündü. En azından ailesine ya da arkadaş çevresine bunu söyleyemezdi. Hayatı boyunca bunun içten içe mücadele ettiği bir konu olması muhtemel. Ancak bunun gerçek olduğuna dair çok fazla kanıt yok. Polis, Jack'in son hafta ve aylardaki bazı hareketlerini izledikten sonra bu teoriyi oluşturmuştu. Ve gittiği bazı yerlerin bu teori için dikkate değer olduğunu belirtti. Bu konudaki tüm detaylara sahip değilim. Bu yüzden bu şimdilik bir teoriden başka bir şey olamayacak. Polis sonunda Jack'in öldürüldüğü yere Kolombiya'nın Olympia mahallesinin tam kalbinde yer alan Rosewood iskelesinde köpeklerini getirdi. İlk başta da söylediğim gibi bu iskele Kangre nehrinin doğu yakasındaydı. Ancak köpeklerin bir koku ya da başka bir şey alabileceğini umuyordu polisler. Şaşırtıcı bir şekilde de buldular. Köpekler polisi Jack'in öldürüldüğü yerden yakındaki bir iş yerine götürdü. Resmi raporlarda kimliği açıklanmayan bu işletme bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce haberlere konu olacaktı. O sırada Güney Carolina, Kolombiya'da başka bir cinayet işlendi. Kolombiya'nın kuzey eteklerinde yaşayan 30 yaşında bir kadındı Kimberly Brown ya da kısaca Kim. Jack Robinson ile aynı sağlık kliniğinde çalışıyordu. 5 yılı aşkın bir süredir Jack'in yanında askeri hastanede kan teknisyeni olarak çalışıyordu. Kim'in kendi çocuğu yoktu ancak yeğeni 3 yaşındaki Leia Brazil'in vasiliğini yapıyordu. Bazı haberlere göre Leia, Kim'in kızıydı ancak bu doğru değil. Kim, 18 Kasım 1997 Salı günü işe gidememişti. Bu durum, daha önce hiç böyle bir şey yapmadığı için yokluğunu direkt fark eden iş arkadaşları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Kim'in annesi Cora, Kim'i birkaç kez aramaya çalışmıştı. Fakat kızı telefona cevap vermeyince annesi Cora son derece endişelenmişti. Hemen Kim'in dairesine gitti ve dairenin ön kapısının kilitli olmadığını görünce şaşırdı. İçeri girdiğinde hem Kim'in hem de Leah'ın kayıp olduğunu ve halının üzerinde kana benzeyen bir şey olduğunu görünce şaşkınlığı yerini korkuya bırakmıştı. Cora, Kim'in işe gelmediği bilgisini veren ordu hastanesiyle temasına geçti ve hemen ardından şerif departmanlığını aradı. Herhangi bir ipucu bulmak için Kim'in evini aramaya başladı polis. Kısa sürede Kim'in adres defterini buldular ve aile, arkadaş ya da sadece tanıdıklar gibi göze çarpan kişilere ulaşmaya başladılar. İlgi çekici kişi hemen ortaya çıktı. Adı Max Knotten'dı. Genç bir aile dostuydu. Max Knotten, 1997 yılında bu olaylar yaşandığı sıra 20 yaşındaydı ve Kimberly'nin ailesine yakın olarak büyümüştü. Babaları arkadaşlık sistemini kullanarak orduya birlikte katılmıştı. Bu da tabii ki her iki ailenin de aynı görev yerlerine gitmesine ve birbirlerinin yanında büyümesine yol açmıştı. Max, özellikle Kim'in küçük erkek kardeşiyle çok yakın arkadaştı. Max, pazartesi akşamı saat 21 ve 22 arasında Kimberly'yi gördüğünü itiraf etmişti. Bu, kadının bilinen son görülmesiydi ve Max artık suçun ana şüphelisiydi. Polis Max'e karakola gelip gelemeyeceğini sordu. Çünkü bazı sorular vardı sorulması gereken. O da kabul etti. Polise pazartesi akşamı Kimberly'nin dairesine yaptığı ziyaretle ilgili oldukça ayrıntılı bir ifade verdi. Ancak daha sonra saat 22 civarında ayrıldığını ve geceyi bir iş arkadaşının evinde geçirdiğini belirtti. Polis bu iş arkadaşına ulaştığında Max'in mazeretini doğruladı. Ancak daha sonra polise bu ifadesini düzeltecek ve kendisinden Max Knotten tarafından istendiğini, genç adamın geceyi evinde geçirmediğini ve kendisinden polise yalan söylemesinin istendiğini söyleyecekti. Polisin Max hakkındaki şüpheleri bu itiraftan sonra 100 kat daha artacaktı. Bu yüzden onu birincil şüpheli olarak takip etmeye devam ettiler. Çarşamba akşamı Max'i tekrar sorguladı polis ve işte o zaman anlattıkları dağılmaya başladı. Sorgulandığında Kim'in dairesini ziyaret ettiğini, oradan ayrıldığını, birkaç saat boyunca baygınlık geçirdiğini ve daha sonra Jack Robinson'ın öldürüldüğü yerde uyandığını ifade etti. Sonraki 24 saat boyunca Max polise giderek daha yarım yamalık ifadeler vermeye başlamıştı. Üçüncü itirafında artık Kim ile kendi rızasıyla seks yaptığını itiraf etti. Polis artık genç kadının ve vasisi olduğu yeğeninin başına korkunç bir şey geldiğinden emindi. Kimberly Brown'un cesedi çarşamba akşamı Kankre Nehri'nde balıkçılar tarafından bulundu. Kimliğini tespit etmek ve ölüm nedenini bulmak birkaç saat sürecekti. Ancak polis her ikisini de çözene kadar Max Knotten çoktan suçunu itiraf etmiş ve tüm hikayeyi anlatmıştı. Pazartesi akşamı Kim'in dairesine gitmiş ve orada Kim'e saldırmıştı. Kafasına keskin bir cisimle vurduktan sonra tecavüz etmiş ve üstüne boğmuştu. Kim'i bir battaniyeye sararak bagajını atmış ve şafak sökerken de oradan ayrılmıştı. Kim'in 3 yaşındaki yeğeni Leah'ı da yanına aldı ve ona teyzesini bulmaya gideceklerini söyledi. Kimberly Brown'un cesedi çarşamba günü çıplak ama halen battaniyeye sarılı halde bulundu. Ancak 3 yaşındaki Leah Brazil'in cesedi perşembe sabahına kadar bulunamamıştı. Üzerinde hala pazartesi akşamından kalma pijamaları vardı ve polis ölüm nedenini boğulma olarak belirledi. Max Knotten'ın bagajını aramış ve Kimberly Brown'a ait olduğu anlaşılan kan lekeleri bulunmuştu. 2001'de yargılanacak ve sonunda iki cinayet ve adam kaçırma suçunun yanı sıra bir cinsel saldırı suçundan daha hüküm giyecekti Max. Kendisine şartlı tahliye imkanı olmaksızın iki kez müebbet hapis cezası ve cinsel saldırı suçundan da 30 yıl daha hapis cezası verildi. Jack Robinson'a ait bir podcast bölümünde neden Kim ve Leah Brazil cinayetlerinden bahsettiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bu dava Jack Robinson soruşturmasını doğrudan etkileyecekti. Kimberly Brown ve Leah Brazil'in öldürülmesinden sonra polis davanın parçalarını birleştirmeye başladı. Ve bazı yönleri Jack Robinson'ın ölümüyle eşleşti. Ne de olsa Kim ve Jack birbirlerini tanıyorlardı. 5 yıl boyunca birlikte çalışmışlardı. Sonra Jack'in öldürüldüğü ve Kim'in cesedinin aynı tekne rampasına atıldığı gerçeği de var. Ve sizlere bahsettiğim köpekleri hatırlıyor musunuz? Jack'in cinayetinden sonra koku almaları için getirilen köpekleri. O köpekler polisi Jack'in öldürüldüğü yerden yakındaki bir iş yerine götürmüştü. İşte o iş yerinde Max Knotten çalışıyordu. Dolayısıyla polis Jack Robinson cinayetiyle ilgili olarak Max Knotten'ın rahat bir şekilde suçlanacağından emindi. Bunu Jack'in kızı Tammy'ye de söylemişlerdi. Hatta garanti vermişlerdi. Yani Tammy ve Jack'in ailesinin geri kalanı Max Knotten'ın babalarını öldüren adam olduğundan emindi. Ancak bu podcast'i başından beri dinliyorsanız ya da benim YouTube videolarımı izliyorsanız daha sonra ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Şimdi Jack Robinson davasındaki şüpheliyi tekrar hatırlayalım. Elimizde neler vardı? Hispanik bir erkek olduğu, yaklaşık 1.75 boyunda olduğu, koyu renk saçları olduğu, bıyığı olduğu, yaklaşık 25 ile 35 yaşları arasında olduğu vardı elimizde. Öte yandan Max Knott'a bakalım. 1.80'den biraz uzundu. Ayrıca siyah bir adamdı. Koyu renk saçları vardı. Ancak bıyığı yoktu. 1997'nin sonlarında tutuklandığında ise yalnızca 20 yaşındaydı. Bu da onu Jack Robinson cinayeti sırasında 18 ya da 19 yaşında yapar. Şimdi işler yeniden değişiyor. Max Knott'ın kime cinsel tacizde bulunacağı için saldırmıştı. Ancak Jack Robinson'a karşı işlenen suçun benzer olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Üstüne üstlük bir para anlaşmazlığı yüzünden öldürülmüş gibi görünüyordu Jack. Son olarak Jack'in vurulduğu yer direkt iskeleydi. Kim ve öldürülen yeğeni ise oraya daha sonra atılmıştı. Yani arada fark vardı. Bir ya da iki tesadüf dışında suçlar birbiriyle uyumlu değil. Max Knott'ın şüpheli hale geldikten sonra müfettişler olay yerinin yakınlarında paslı bir bıçak buldu. Yalnız bıçak bir süredir oradaydı. Hava koşullarına maruz kaldıktan sonra da paslanmıştı. Büyük bir av bıçağıydı. Jack Robinson'ın bıçaklandığı yerden kısa bir mesafe ötede bulunması polisin cinayet silahını bu olabileceğine inanmasına yol açmıştı. İlk düşündükleri şey bıçak üzerinde bir DNA testi yapmaktı. Fakat bıçak oldukça uzun bir süredir oradaydı. Yani herhangi bir test çok yetersiz olacaktı. Polis bıçağın cinayet silahı olduğunu doğrulayamadı. Ancak şöyle bir şey var. Teknoloji sürekli gelişiyor. Yani bu bıçak yakın gelecekte tekrar test edilebilir. Yani bu da demek oluyor ki Jack Robinson 1996 yılında öldürülmüştü ve olayı halen daha çözülmedi.